Ayrım 6, sayfa 65. 4. bölüm. Hayata tutunma çabaları. Ereğli'ye sürgün. Biz Ereğli istasyonunda trende inerken büyük tanelerle ağır ağır kar düşüyordu. Garda bizi İliksim adında, vaktiyle Karaman'da bizim evimizde hizmetçi olarak bulunmuş bir kadın karşıladı. Bizi Ereğli yerlerinden Çopur Setrak ve eşi Mayrene'nin evine götürdü. Çopur Setrak ve eşi Suriye Meskene'de babam ve annemle muhacirlik arkadaşı olmuş, o büyük sefaleti ve acıları birlikte yaşamışlar. O gece babamızı görmeyi ümit ederken baktık orada yok. Annemin ısrarlı soruları karşısında Mayrene Hanım gece halaç Yanparsa Efendi davet etmişti. Biraz içtilerse orada kalmıştır, sabahleyin gelir diyerek annemin kaygılarını yatıştırdı. Ama sabahleyin Parsi Efendi Setrakların evine bize hoş geldin demeye gelince biz çok şaşırdık bu duruma. Annem Parsi Efendi bizimki nerede diye sorunca adamcağız şaşkın şaşkın etrafına bakındı ve Mayrene Hanım'la Çopur Setra'ya dönerek söylemediniz mi dedi. Bu söz üzerine zavallı anacığım, ablam Arşalüs ve ben başladık ağlamaya. Haksız da değildik. O yıllarda ve daha evvelki yıllarda halkımız öyle katliamlar görmüş ve acılar çekmişti ki insan hayatı hiçbir devirde bu kadar ucuz olmamıştı. O yüzden Parsi Efendi'nin bu sözlerinin bizde bıraktığı ilk izlenim babamızın Karaman'dan getirilip Ereğli'de idam edildiği şeklindeydi. Sonunda birçok yeminle bizleri böyle bir şeyin olmadığına, fakat biz Ereğli'ye gelmeden bir iki gün evvel tekrar sürgün edildiğine ikna ettiler. Tekrar sürgünün nedeni Arap atı. Babamın sürgün edilmesi şöyle olmuştu. O yıllarda yolculuklarda kullanılan araçların başında at gelirmiş. Mesleği icabı devamlı şehir dışına çıkmak zorunda olan babamın çok değerli, çevrede tanınan bir Arap atı varmış. Babam kaç göç günlerinde atını Mut kazasının Kravga köyü beylerinden Abdullah Bey'e emaneten bırakmış, güvenilir bir kişi olduğu için. İşte babamın Ereğli'de olduğu günlerde işgüzarın biri jandarma kumandanına bu gavurun çok güzel bir Arap atı var, onun da kötü zamanı, istersen alırsın o atı demiş. Yağmurun bardaktan boşanırcasına yağdığı bir gün kumandan babamı çağırtmış. Senin güzel bir Arap atın varmış, onu bana vereceksin diyerek babamdan atını istemiş. Babam atın nerede olduğunu söyleyince kumandan sen bir pusula yaz, ben jandarma gönderir getirtirim demiş. Abdullah Bey, ben gelmeden atı jandarmada dahil kimseye teslim etmez. Mutlaka benim gitmem lazım. Kaçarım diye korkuyorsunuz, iki yerine 5 jandarma verin benim yanıma, gidip getireyim diye cevap vermiş babam kumandana. Babamın kendisiyle dalga geçtiğini zanneden kumandan sinirlenmiş. Islak elbiselerini heybeye basmışlar. Heybeyi de sırtına verip babamı o yağmurun altında 2 jandarmayla yayan yapıldak sürgün etmiş. Babamın nereye sürüldüğünü öğrenmek için zavallı anam hangi kapıyı çalacağını şaşırdı. Bu telaş içinde Ereğli papazı Soğan Yemez'in Kayseri taraflarından geldiği söylendi. Kalktık onun yanına gittik. Papaz babamla 2 jandarma refakatinde Kayseri yolunda rastlaştığını söyledi. Babamla birlikte bir de Rum kafile varmış. Papazın dediğine göre adam epey paralı ve bunu da babamın ikazlarına kulak asmadan 2'de 1 jandarmalara belli ediyormuş. Bir yol ayrımında jandarmalar onu bir kenara ayırmışlar. Sonra onunla giden jandarma yalnız dönüp gelmiş. Tabii Rum'un akıbeti malum. Bunlar bir eksikle Rum yola devam ediyorlar. Yolda bir kaçak asker kafilesiyle karşılaşmışlar. Babam bu sırada jandarmaların gafletinden yararlanarak asker kafilesine karışmış ve onlarla beraber teslim edilmiş Kayseri'de. Künyesi okunan ayrılmış bir kenara. Ortada sadece babam kalmış. Sen kimsin diye sorulduğunda da beyim ben kaçak değilim, jandarmalar birisini kaçırmışlar, beni yolda yakalayıp zorla getirdiler diye bir ifade vermiş. Bu ifade üzerine babam yakayı sıyırmış. Babamın Kayseri'nin Talas nahiyesinde akrabaları vardı. Dayısının oğlu Artin Ağa da o yıllarda Kayseri valisinin faytonunu sürüyormuş, ona haber yollamış. Artin Ağa gelip babamı alarak Talas'ı evlerine götürmüş. Babamın Talas'ta ne kadar kaldığını bilemiyorum. Ereğli'de babam gelinceye kadar bizleri iyi tanıyan insanların yardımlarını gördük. Tabanı tahta, her tarafı toprak, ev demeye 1000 şahit isteyen tek katlı kerpiç bir evde oturuyorduk. Annem, ablam Arşalüs ve ben. Malum elektrik denilen büyük kolaylık henüz yoktu. Gece bir evden diğerine gazla ışıyan el fenerleri yardımıyla gidilirdi. Fenerleri de önden evin küçük çocukları taşırdı. Bir gece geç saatlerde hepimiz yerde serili yataklarımızda uyurken annem telaşla "Kalkın kalkın" diye seslendi. İkimiz de yataklarımızdan fırladık. Baktık ki gaz lambamız yanmış, kapının eşiğinde sırtında bir heybe babam boylu boyuna dikilmiş bize bakıyor. Bizdeki sevinç görülmeye değer. Babam hepimizi kucakladı, öptü, sevdi. Kendimi tutamadım. "Baba yine gidecek misin?" diye sordum korkuyla. "Yok oğlum, artık gitmeyeceğim," dedi. Talas'ta Amerikalılara ait bir kolej ve hastane vardı. Babam gelirken bana Amerikan yapımı bir potin, saç kesmek için bir makine, ufak bir naçak, bir topta elbise kenarlarına dikilecek beyaz su taşı getirmişti. Potin o zaman için lüksün lüksü. Biraz hali vakti yerinde olanlar bile ekseriyetle ayaklarına bir mest geçiriyor, üstüne de ökçesinde at nalı gibi nalçası olan bir kundura giyiyordu. Köylünün giydiği ayakkabı ise kendi eliyle yaptığı işlenmemiş sığır gönünden çarıktı. Sevinçten sabahı zor ettim. Erkenden kalktım. Potinleri ayağıma giyip dosdoğru çopur setraklara babamın geldiğini müjdelemeye gittim. Tabii maksat daha çok potinlerimi göstermekti. Sokak kapılarını çaldım. Mayrine Hanım açtı kapıyı. Müjdeyi verirken potinli ayağımı dikkat çekmesi için öne doğru uzattım. Hemen muradıma erdim. Mayrine Hanım ayağıma bakarak, "Oo Serkes, güle güle giy. Bu ne güzel potin. Babam mı getirdi yoksa?" diye sorunca, "Elbette babam getirdi ya," dedim övünerek. Ey gidi çocukluk. Yaşanmadan, doyamadan uçup giden yıllar. Bizim ailenin o günlerdeki durumu hiç de iç acısı sayılmazdı. Hatırı sayılır bir servetin sahibi, hatta bankerlik yapan bir insan olan babam, her şeyi elinden alınmış, beş parasız kalmıştı. Yokluk içinde günlerini geçiriyordu. Tabiatı da bu sadece bizim ailemiz için geçerli olan bir durum değildi. Bütün Birinci Dünya Savaşı boyunca Anadolu topraklarında yaşayan yüz binlerce aile, tarihin hiçbir döneminde rastlanmayan bir vahşetle, planlı bir uygulamayla son ferdine kadar imha edilmek istenmişti. Bu Kırım'dan geriye kalanların kılıç artıklarının durumu bizim gibiydi. Gerçek bir dost, Deli Mustafa Ağa. Ereğli eşrafından Deli Mustafa Ağa adında bir adam vardı. Biz onların çok himayelerini gördük. Deli Mustafa Ağa, Karaman eşrafının daveti üzerine kalkmış Karaman'a gitmiş 1915'te. Ermeniler de sürgüne çıkacaklar. Karamanlılar, "Biz Ermenileri süreceğiz, siz ne düşünüyorsunuz?" diye sormuşlar Deli Mustafa'ya. "Vallahi sizin asaletinize o yakışır, siz öyle düşünüyorsunuz ama biz öyle düşünmüyoruz," diye cevap vermiş onlara. Sonra Ereğli'ye gelince kendi etrafı, aile arasında bir akşam yemeğinde, "Karamanlılar Ermenileri sürecek, biz ne yapacağız?" diye soruyorlar Mustafa Ağa'ya. Ağa da şunları söylüyor. "Oturun da size bir şey anlatayım. Bir pilav pişirsen, su yerine tereyağı koysan ama tuz koymasan, o pilavın tadı olur mu?" "Yok," diyor yemektekiler. "Ulan Türk bulgur olsa, Ermeni de tuz olsa, pilavın içine atsan yine o pilav tuzsuzluğundan yenmez. Bunlar azınlıktır ya, ayrıca da onlar bu memleketin hem tadı hem de tuzu. Yavursuz memleketin de bilmem nesini ne yapayım." Mustafa Ağa'nın bu tavrı üzerine Ereğliler Ermenilere pek dokunmamışlar. Çopur setraklar gibi istisnalar olmuş elbette tehcire giden. Ama onların da mallarına el koymamışlar. Hep o ağalardır, Deli Mustafa'lar, Ermenileri koruyan. Ereğli'de Ermenilere fazla bir şey yapmamışlar. Ereğli'nin halkı, eşrafının büyük rolü var bu işte. Ereğli'deki Ermenilerin hepsinin malı mülkü, evi barkı ellerindeydi. Çok sonra mallarını satıp İstanbul'a geldiler. Deli Mustafa Ağa, Delibaş isyanında isyancıları Ereğli'ye sokmayan, dolayısıyla Atatürk'ün gözdesi olan bir adamdı. Mustafa Ağa çok iyi bir adamdı. Karaman'dan Ereğli'ye geldikten sonra onların evinde kaldık. Bir avlunun iki kenarındaydı evlerimiz. Avlu duvarının oradan gidip gelirdik. Babamın Karaman'daki durumunu bildikleri için bizi çok korudular. Deli Mustafa Ağa'nın eşi Rabia Hanım, yerel tabirle bir Osmanlı kadınıydı. Kırmızı yanaklı, şalvarlı ve temiz. Beni kendi evlatları gibi sever ve korurdu. Çocuklarının adları Arif, Şahan, Memduh, Aslan, Fadime Ana ve Bahriye'ydi. Aslan benim yaşıtımdı herhalde. Çocukluk aşkım Bahriye. Ama ben hep Bahriye ile oynamaktan mutlu olurdum. Bahriye kırmızı yanaklıydı. Daha çok annesine benzerdi ve benden sadece birkaç yaş büyüktü sanıyorum. Bahçede oynamak isterdim ki Bahriye benden başkasıyla oynamasın. Zaten başka çocukla da pek oynamazdı Bahriye. Babam muzipliği severdi. Şakacı bir tabiatı vardı. Benim Bahriye'ye ilgimi fark etmiş olsa gerek bazen takılır. "Sarkis, Bahriye'yi alayım mı sana, ne dersin?" derdi. Benim de bu laf çok hoşuma gider, sanki hemen gerçekleşecekmiş gibi her zaman birlikte oynarız diye sevinirdim. Babam başlardı. "Hadi Sarkis, git Mustafa'ya de ki, Mustafa, ben Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Bahriye'yi istemeye geldim." Çocukluk işte. Bu sözlerin ardından koşarak gider ağanın karşısına dikilirdim. Ağa sulandırılmış rakı kadehi önünde, bir taraftan da emrettiğin yerde bulunur gibi sözler söyleyerek ilahi mırıldanır, beni görünce hemen sorar. "Ne o Sarkis, niye geldin yine?" Ben gayet ciddi, kapının eşiğinde esas duruşa geçer, babamın bana öğrettiği gibi. "Mustafa, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Bahriye'yi istemeye geldim." der demez, ağa her zamanki hoşgörü ve sevgisini belli eden haliyle, "Hadi siktir köpek," derdi. Tabii çocukluk, ben işin espri yanını anlayamam. Benim aklım fikrim Bahriye'de. Suratım bir karış asık. Doğru bizim eve pis pis geri dönerim. Elbette babam ağanın cevabını daha evvelden biliyor ve beni bekliyor. "Ne oldu oğlum, gittin istedin mi Bahriye'yi? Ağa sana ne dedi?" "Baba, gidip istedim. Mustafa bana siktir köpek dedi." Babam başlar gözleri yumularak gülmeye. Akşam bir de bakarsın, ağa, hanımı, bazen çocuklarıyla birlikte bize gelir veya biz onlara gideriz. Bu konu ortaya gelir. Ağa, "Ulan papaz, bu gidiğine ikide bir kapıma yolluyorsun," der, kahkahalarla gülerlerdi. O zamanlar 6-7 yaşlarındaydım. Ereğli'ye birkaç yıl önceki son gidişimde tanıyanlara, "Deli Mustafa Ağa'nın çocuklarından kim kaldı hayatta?" diye sordum. "Bahriye'nin Esa'" dediler. Vakit geç olmuştu. Geri dönecektik Mut'a, göremedim onu. Bilmiyorum hala sağ mı? Çok isterim Bahriye'yi bir daha görmeyi. Rum Mahallesi. 1924'teki mübadeleden önce Ereğli'de çok Rum vardı. Rumlar ayrı bir mahallede bir arada yaşarlardı. Kerpiçten yapılmış toprak damlı evlerde otururlardı. Ama Rum Mahallesi'nde mermer merdivenli, tavanları nakışlı, çatıları kırmızı kirevitten evler de hatırlıyorum. Evler genellikle iki katlıydı. Rum mahallesinde sokaklar tertemizdi. Mübadele ile tüm Rumlar Yunanistan'a gönderildikten sonra Yunanistan'ın Selanik, Kozana ve Kılkış yörelerinden gelen muhacirlere verdiler Rumların evlerini. Gelenler genellikle köylü kökenliydi. Muhacirlerin inekleri, sığırları vardı. O güzel evler ahır gibi oldu. Hayvanlarını barındırdılar o evlerde. Muhacirlerin tek katkıları mısır ekimini öğretmek oldu. Onlar gelinceye kadar Ereğliler mısır ekmeği bilmiyorlardı. Kuşkusuz Ereğli'den giden Rumlar mutlaka gittikleri yerlerde de benzer evler yapmışlardır. Çünkü onlar zengin bir kültürün insanlarıydı. Ticaretle, zanaatle uğraşırlardı buradayken. Gavur mu oldun babam? Babam atın terkisini alırdı beni. Deli Mustafa'nın çiftliğine giderdik. Babamın kafasında fes, arkada da püskül. Babamın arkasından tutarım, o püsküle baka baka giderim. Ah ulan büyüsen de bir fes giysem diye iç geçiririm. Babamın eski bir fesi vardı. Bir gün kafama geçirmişim, sokağa çıkmışım. Birisi fesi aldı benim başımdan. Döndüm baktım zapt diye. Fesleri üst üste geçirmiş. Bizim fesi de onların üstüne taktı. Fesimi ver dedim ama dönüp bakmadı bile. Meğer şapka kanunu çıkmış. Sokaktaki insanların başından feslerini topluyorlar. 1925 sonu 26 başları olması lazım. Şapka kanunu 25 Kasım 1925 tarihinde çıktı. Kılık kıyafet reformu Mustafa Kemal'in Ağustos 1925'te yaptığı Kastamonu gezisinde halka şapkayı tanıtmasıyla başladı. Başlangıçta teşvik edici uygulamalarla sınırlı kalan reform, din görevlilerinin de kılıklarıyla ilgili talimatlar ve özellikle türbe, tekke ve zaviyelerle ilgili yasaklamalarla birleşince dini alışkanlıklar için ciddi bir tehdit unsuru haline geldi. Öyle ki şapka dışında bir başlığın giyilmesini yasaklayan kararın çıkarıldığı 25 Kasım 1925 günü İsmet Paşa, Aynı zamanda Erzurum'da şapkaya karşı çıkan bir ayaklanmayı bastırmak için sıkı yönetim uygulaması istedi. Şapkaya karşı ayaklanmaların çıktığı Aralık 1925, Şubat 1926 tarihleri arasında 57 kişi şapkaya muhalif olduğu için asıldı. Çok sayıda insan tutuklandı. Değişik sürelerle hapis cezası alanlar arasında İstanbul'da şapka aleyhine tahrikat yapan yazar, gazeteci ve öğrenciler de vardı. Kaynak: Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul 1988. Vermezsen verme, evde bir tane daha var, onu giyerim dedim zaptiyenin arkasından. Ama işin ne olduğunu da bilmiyorum. Sokakta erkeklerin başı açık gezmesi yasak. Mutlaka şapka giymeleri gerekiyor. Fakir fukara köylü, işçi kasket giyiyor. Zenginler de fötr alıp giyiyorlar. Fötrler Amerika'dan gelmiş. Yanları geniş. Bizimkiler o geniş kenarları makasla kırpıyorlar, öyle takıyorlar başlarına. Babam hiç yadırgamadı şapka giyme mecburiyetini. Gitti bir tane kasket aldı, başına giydi. Ama Müslümanlar şapkayı giymiyorlar. Gavurlar giyer diye giymiyorlar. Sırf şapka giymemek için bir iki gün dışarı çıkmıyorlar. Mustafa ağalarla da bir avlunun içinde oturduk vaktiyle. Mustafa ağa, adı üstünde ağa. Mustafa ağa bir iki gün dışarı çıkmadı. Ama mecbur olup çıktı sonra. Kafasına bir fötr giymiş gelmiş eve. Mustafa ağanın evinde bir ağıt başladı acı acı, bir uluşma. Bunun üzerine herkes merak etti. Ölen kalan mı var, gidin bakın dediler. Biz gittik baktık ki ne görelim. Mustafa ağanın elinde bir şapka, karısı, gelinleri, kızları, babam sen de mi gavur oldun babam diye bağıra bağıra ağlıyorlar. Onlar ağladıkça Mustafa ağanın tikleri artıyor. Kız Rabia al bu şapkayı diyerek şapkayı uzatıyor. Ama kimse elini dokundurmak istemiyor. Onlar sen de mi gavur oldun babam diyerek ağıdı uzattıkça Mustafa ağa küplere biniyor tabii. Şapka elinde kalmış adamın. Sanıyorum Fadime Ana adında bir hizmetçileri vardı. O geldi. Mustafa ağanın elindeki şapkayı maşayla tuttu. Götürdü kapının eşiğindeki ayakkabılığa koydu. Elini dokundurup günaha girmemek için maşayla tuttu şapkayı. Ne günler. Bir sene babam gitti kayboldu. Gelmez ki gelmez. Bir de şaiye çıktı ki Karacadağ'da Çerkezoğlu'nun ölüsünü görmüşler. Öldürmüşler, kurtlar kuşlar parçalamış cesedini diye. Annem ağlar habire. Annem kalktı gitti Mustafa ağa'ya. Senin imkanların var, elin kolun uzun, her yerde adamların var, bunu öğren demiş. Ağa, Arusyak bak demiş anneme. Bu memlekette senin kocana kurşun atacak gavur kalmadı. Tabiri de bu. Türk de senin kocana kurşun atmaz. Yarın öbür gün neredeyse çıkar gelir. Çoluk çocuğu da perişan etme. Bir şeye ihtiyacın varsa göndereyim, otur yerine rahatına bak. Aradan biraz zaman geçti. Bir gece babam atıyla çıktı geldi. Meğerse Toroslar'da at tepmiş. Babamın kolu kırılmış. Yörükler alıkoymuşlar babamı, kolunu sardırmışlar, tedavi etmişler. Babamlar dedi ki, o yörük kadınları beni tuvalete götürürlerdi. İyi olduktan sonra ata bindirmişler, yolcu etmişler.